Ayrım 6, sayfa 92. Çarşambaya görüşümüz var, kızım geliyor. Hem nefis hem acı bir şey. Karım onu bir yalanla çarşamba gününe hazırlıyormuş. Beni yatılı bir okulda biliyormuş Senem. Subay öğretmenlerim varmış, sınavlara giriyormuşum. Sınavlarım bitince eve dönecekmişim. Çok zor, o gün için kendini hazırlaması gereken asıl benim. O gün eve baskın yaptıkları, beni alıp götürdükleri akşamüstü kızım odasında uyuyordu. Görevliler evi alt üst ediyorlardı. O kadar söyledim, rica ettim, aldırmadılar. Uyumakta olduğu odaya hem de kapıyı tekmeleyerek girdiler. Korkuyla sıçrayıp uyandı kızım. Yatağının üzerine oturup eşkıyanın odadaki araştırmalarını izledi. Her şeyi, her köşeyi araştırıp alt üst ettiler. Gelenleri arkadaşlarım olarak tanıtmaya, anlatmaya çalıştım. Hiçbirinde en küçük bir arkadaşlık görüntüsü yoktu. Öyle bir duygu taşıyacak kişiler değillerdi. Nedense müthiş asık yüzlüydüler. Sanırım hiçbirinin çocuğu yoktu. Gençtiler. Sonra da beni ite kaka alıp evden çıkardılar. Çıkarken komşulara bağırıyordum. Annesine haber verin. Annesi eczanede. Nöbetçi. Kızım evde yalnız. Haber verin diye. Karımın eczanesi 100 metre ötedeydi. Haber vermemiş komşular. Karım eczaneyi kalfasına gece yarısı bırakıp eve dönmüş. Kızım o saate kadar korku içinde yapayalnız kalmış. Uzun süre kekemelik çekmiş. Ruhsal sarsıntı yaşamış. Ben yanında olamadım. O gün beni alıp önce kitap evine götürdüler. Arkadaşlar şaşırdı ama belli etmemeye çalıştılar. Pikapta yine Theodor Akis'in o çok sevdiğim Z filmi için yaptığı müziği çalıyordu. Sonra onlarla birlikte onların istediği yere gitmek için yola koyulduk. Evden alınıp götürülüşümü unutabilir misin Açka? Okulmuş burası. Subay öğretmenlerim varmış. Bilemem. Çocuk yüreği, çocuk dünyası masallara yatkındır. İnanma hoşuna gidebilir mi? Belki de bir oyun gibi gelir bu ona. Karım geldi bugün. Uzaktan karşılıklı el sağladık birbirimize. İlhan bütün gün yoktu. Savcılığa götürdüler. Akşamüstü gelebildi. Canı çok sıkkın. Ahmet Say'ı da görmüş orada. Bugün teslim olmuş Ahmet. Demek dayanamadı. Karıma yazdığım mektuptan. Yarın Senem gelecek. Çok güç bir gün olacak benim için. Biliyorum. Dün 2 metre aralıklı tel örgülerle arası kapatılmış bir görüşme yeri yapıldı. Yarın orada görüşeceğiz. Kızımın beni öyle tel örgüler ardında görmesini düşünmek bile istemiyorum. Bugün Muammer Bahçavuş'a durumu açtım. Yarbayla bu konuyu görüşeyim mi dedim. Tabii görüş dedi. Beni alıp yarbayın yanına götürdü. Burada bütün görevliler havacı. Sanırım havacıların karacılardan farkı burada. Daha yumuşaklar, insana daha yakınlar. Anlattım kızımın durumunu, hastalığını, beni tel örgüler ardında görmemesi gerektiğini. İsterseniz yarın karımla da, babamla da görüştürmeyin beni. Ama kızımla başka bir görüşme yolu bulun lütfen dedim. Yarbay, yarın kendi odasında görüşebileceğimizi söyledi. Düşünebiliyor musun? İstersen kızını al, koğuşa da götür dedi. Ona nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. Bu mektubu postaya vermeyeceğim. Yarın evden veririm. Sana yeni posta adresimi yazıyorum. 3 Noğlu Askeri Tutuk ve Gözetim Evi Müdürlüğü, Yıldırım Beyazıt, Dış Kapı, Ankara. Kızım geldi. Beyaz keten giysisi, kırmızı şapkasıyla Senem geldi. Herkese elini çekinmeden uzatan sevgili çocuk. Geldiğinde ben komutanın odasındaydım. Minicik adımlarıyla görevli bir erin elinden tutup geldi komutanın odasına. Gelişini komutanın penceresinden izledim. Kapıdan girince şaşırdı, güldü, sarıldım, dilini çıkararak, gülerek bıyıklarımla alay etti. Bunlar ne? Eliyle dokundu, oynadı. Niye bıyıklarım var? Yanaklarımı sıktı minik elleriyle. Ben bıyıklı baba istemem, dedi. Güldüm, öptüm, sıkıştırdım. Anlattı, anlattı. O her zamanki çenesi düşüklüğü yine üstündeydi. Öyle ölçülü şımardı ki. Komutan annesini de çağırttı. Ülke de geldi odaya. Ne kadar zayıflamış, bitkindi. Gözleri çukura kaçmış kızın. İçim burkuldu. Ben çok iyiyim oysa. Yarbay harika bir insan. Öğretmenim olarak kızıma sınıfımı göstermemi istedi. Koğuşa kızımla birlikte girdik. Arkadaşlar da durumu biraz biliyordu. Sınıf arkadaşlarım gibi davrandılar. Koğuşun bir köşesinde tam bir şenlik oldu. Benim yatağın üstüne oturduk. Herkes bir şeyler bulup vermeye çalıştı. Verecek neyimiz vardı ki? Biri biraz ceviz içi getirdi, biri biraz kuru üzüm buldu. Hiçbirini yemedi kızım. Ne versek yüzünü buruşturuyordu. Sonra yine komutanın odasına döndük. Az sonra da annesiyle birlikte gittiler. Çok değişik bir gündü benim için. Çok çabuk geçti. Ayrıca koğuş nöbetim vardı. Bol bol da görüştüm sabah kızımla, karımla komutanın odasında. Daha sonra bahçede tel örgüler ardından babamla. Yeni bir avukat tutmuş babam. Noterin adamı da gelmiş, hazırlanan vekaletnameyi getirmiş. Hiç tanımadığım biri. Kısa süre öncesine kadar Ankara Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin yargıçlarından biriymiş. Adı Hüseyin Duman. Vekaletnameyi imzaladım. Öbür avukatlarım çok ilgisizmişler. Solcu bildiğimiz avukatların çoğu öyledir. Suriye'de Önümezer'le arkadaşlarından beklenen bilirkişi raporu da gelmiş. Olumsuzmuş. İşin içinde Suriye'de Önümezer adı olunca değişmez bilirkişiler bunlar. Demirbaş bilirkişiler. Türk ceza hukuku adına ne şanssızlık. Onlar için bunca ceza davası açılması büyük şans. Sanıklar içinse büyük şanssızlık. Türk Ceza Kanunu'nun 141. ve 142. maddelerinden hüküm giymemi istiyorlarmış. İsteyenin bir yüzü kara. Kutlamak gerek o bilinen kişileri. Hayırlısı. Defterime 3 gündür tek satır yazmamışım. Önemli bir rol olmadı mı? Hem evet hem hayır. Şunlar oldu. Dün Ülkü geldi, lastik babuş getirdi bana. Sabahları beden eğitimi yapmak daha kolay olacak. Senem daha iyiymiş. Çarşambadan beri çok rahatlamış, müthiş sevindim. Dün İlhan'ı Mamak cezaevine geri götürmeye kalktılar. Tavırlarından dolayı cezaevi yönetimi İlhan'a takmış durumda. Haberi öğrenince birden büyük bir çöküntü yaşadı İlhan. Gidip yarbayla konuştu, olmadı. Bir kez de ben gidip konuştum, yarbayla. İnandırdım onu, Muammer Başçavuş da odada bana yardımcı oldu, İlhan kaldı. Gece saat 19'da izin verdiler. Komutanın odasından eczaneye telefon ettim. Karımın kafası Demir Bey çıktı telefona. İlhan için gerekli pansuman gereçlerini göndermelerini söyledim. İlhan'ın bir bacağı sürekli iltihaplı. Kemiğini işlemiş. Bir türlü geçmeyen bir yarası var. Bu yüzden de hafifçe topallıyor. İlhan da yarası da giderek azıyor. Gerekli öteberi gelirse burada yarasının bakımını, pansumanını sürekli yapabileceğiz. Ülkü sağ olsun saat 21'den önce istediklerimizi ulaştırdı. Sabah yarbayla yine görüştüm. Gereçleri onun odasına bıraktım. Bir de hemşire geldi. İlhan da getirdi koğuştan. Pansumanı orada hemşire yaptı. Bu işte böylece yoluna girmiş oldu. İlhan çok rahat, çok huzurlu bir gün geçirdi. Ona her gece bir şişede süt içiriyorum. Çok sinirli, çok zayıf. Tek kusuru test patlaması. Biraz geriye çektik onu. Koğuş yönetimine yine ben geçtim. O da yardım ediyor bana geriden. Hem İlhan'ı biraz gözlerden ırak tutmuş, hem de cezaevi yönetiminin onunla olan çelişkisini ortadan kaldırmış oldu. Bugün koğuş nöbeti gerçekten enfesti. Nöbetleri 4'er kişilik ekipler halinde yeniden düzenledik İlhan'la. Muzaffer Erdost'u baş nöbetçi yaptık. 4 nöbetçi arkadaştan biri baş nöbetçi olacak. Erdoğan Güç Bilmez, Münir Ramazan Aktolga, Mustafa Kaçaroğlu nöbetçi ekipteydiler. Onların nöbetinde Turan Kulalıoğlu, İlhan, ben, 3 kişi helaları onardık. Ben sifonları onardım, Turan bana yardım etti. İlhan da hiçbir gereç olmadığı için elleriyle tıkanmış bir helanın deliğini açtı. Helaların içini de dışını da bir güzel temizledik. 20 kişi daha geldi Mamak'tan. 16'sı Samsunlu, Töbderli öğretmenler. Koğuş olanca yükünü aldı. Öğretmenler yaşlı başlı oturmuş insanlar. Onların gelişi biraz daha ağır bir hava getirdi koğuşa. Cazgırlar biraz daha sinmek zorunda kaldılar. Asıl dün olanlar önemliydi. Geç vakit Ankara Merkez Komutanı Türünk Paşa koğuşa geldi. Yemekteydik. Albayla içeri girdiler. Bir komutla hepimiz ayağa kalktık. Kitap evinde yasaklanmış kitap bulundurmak suçundan gözaltına ilk alınışımda Merkez Komutanlığında doğruca Türünk Paşa'nın odasına götürmüşlerdi beni. Kötü izlenimler kalmıştı bende o günden. Odasına girdiğimde masasındaydı. Telefonla konuşuyordu. Sanırım Hacettepe'nin basılmasıyla ilgili bir konuşmaydı. Yanında bir komutan daha vardı. Merkez komutanım. Telefon konuşması bitince çipil gözleriyle bana baktı. Adın ne senin çocuğum? Dedi. Nerede okuyorsun? Dedi. Ankara Hukuk Fakültesini mi bitirdin? Dedi. Yumuşak sesle sorulan sorulardı. Önündeki bir kağıda bakarak soruyordu soruları. Sonra birden ayağa kalktı ve it oğlu it, o paraları nereden aldığını bilmiyor muyuz sanıyorsun dedi. Git ulan Rusya'ya orospu çocuğu. Öbür komutan da ayağa kalkmıştı. Beni göstererek bütün komünist kitapların dağıtım yeri bunun kitabevi komutanım dedi Türünk Paşa'ya. Bunun üzerine paşa üzerime gelmiş, yüzüme tükürmüş, beni tokatlamıştı. Sonra da kovmuştu odasından. Kapının dışında bekleyen bir astsubay beni önüne katmış, garnizonun bahçesinden geçirip koğuşa götürmüştü. İçerideki konuşmaları duymuş olmalı ki, aldırma kardeşim, üzme canını demişti. Düzelir her şey, boş ver. Koğuşa girdiğimde, paşanın sövgülerinden çok arkamda yürüyen astsubayın söyledikleri yankılanıyordu içimde. Benim topu topu 32 saat süren ilk gözaltı yaşantımın utanç sayfalarından biriydi bu. Yemek yerken, paşanın içeri girmesine sanırım en az sevinen ben oldum. Beni tanıyacağını sanmıyordum, yine de göz göze gelmekten kaçındım. Güle yazdığım mektuptan. Sırasız geldi ama mektupların hepsi birden geldi, merak etme. Dün geldin, alacakaranlık, demir parmaklıklı bir pencereden el salladığımı gördün. Geldiğini de yatağı pencere önünde olduğu için sürekli olarak nizami kapısını gelenlere gidenlere görebilen Abdullah Nefes haber verdi. Ben önce Gül'ü, gün anladığım için aldırmadım. Gün adlı hem de Ankara Sık Yönetim Mahkemesi'nde görevli askeri savcı bir akrabam var. O geldi sanmış, biraz da bu yüzden aldırmamıştım. Dün Abdullah Nefes camdan ayrılmadı. Başkaları da biriktiler pencereye. Sen sandın ki mektupların elden ele dolaşıyor, herkes seni biliyor. Düşünemem bile böyle bir şeyi. Bir de önleyemediğimiz kötü bir alışkanlık. Birinin görüşmecisi, arkadaşı, dostu geldi mi, herkes pencereye üşüşüyor. İğrenç bir şey. O gün gönderdiğin, herkese olmasa bile birçok kimseye dağıttığım şekerleri aldıktan sonra bir teşekkür pusulası göndermek için bir süre pencereden uzaklaşmama da gücendin sen. Kağıdı posta ele verip cama çıktığımda gücenik bir el sallayıp hızla uzaklaştın. Ardından adam koşturduk, döndüm bu kez bakmadın bile bizden yana. Kağıdı aldın gittin sevgili oğlunla. Gelme buraya, böyle görüşme olmaz. Güle yazdığım mektuptan. Saat 17. Ah, dün akşamüstü saat 10-19 arası bahçede dolaşırken doğa ne güzeldi. Güneş boyuna yer değiştiriyor, budala bir yağmur doğayı koyulaştırıyordu. Yağmurun altında volta attım, girdim gireli ilk kez doğayı etimde kemiğimde duydum. Ankara Kalesi'ne güneş vurmuştu. Kalenin ardına yağmur yağıyordu. Koyu mavimsi bir göğün önünde güneşli kırmızı bir Ankara Kalesi. Yağmura karşın bir bozkır genişliği vardı çevrede. Tam öte yanda güneş göğü paramparça edip battı. Çok güzeldi. Hala böylesi güzellikler karşısında içim titreyebiliyor. Yıllar var ki duygusallığı aklın denetiminde sürdürmeye çalışıyorum. Öyle iyisin ki hiç bilmediğim, tanımadığım sen, dost bildiklerimin birer birer korkup, sinip ortadan yok olduğu ya da içeride oluşumu fırsat bilip kazıklar atmaya çalıştığı şu karışık günlerde öylesine apaçık, aydınlık, pırıl pırıl bir yürekle çıkıverdin ki karşıma mektuplarınla. Dört elle mektuplar yazan, dört gözle mektuplar bekleyen bir adam ediverdin beni. Karıma yazdığım mektuptan. Temmuz da bitiyor. Artık günleri saymıyorum. Kitap da okuyamıyorum. Günlük tuttuğumda yok pek. İlham gömlek içinde, pansuman gereçleri içinde sana teşekkür ediyor. Ne kızmış be, diyor. Bu gece Ankara'da büyük bir toplama var herhalde. Cadı kazanı kaynıyor olmalı. Cipler durmadan adam getiriyor. Çoğalıyoruz. Güle yazdığım mektuptan. Saat 24. Önümde bir saatim kaldı. Saat 1'de elektrikleri söndürüyoruz. Biz koyduk bu kuralı. Uyumak zorundayız. Yoksa sabaha kadar oturanlar, konuşanlar, kikirdeyenler oluyor. Bunlardan rahatsız olanlar da tabii. Mamak'ta elektrikler hiç söndürülmezdi. Temmuz tarihli mektubum bugün geldi. Bu kadar güzel yazma. Çok okuyucu buluyor koğuşa girinceye kadar. Sonra da takılmalar geliyor ardından. Koğuş içinde olmuyor bu, anlamışsındır. Mektupların zarflarını açık veriyoruz yönetime. Gelen mektupları da açılmış, okumuş olarak alıyoruz. Bu da öz denetim yapmak zorunda bırakıyor beni. Nice şeyi dilediğimce yazamıyorum. Yazarken bile sanki birilerinin bakışlarından kurtarmaya, gizlemeye çalışır gibi yazıyorum. Sonuç ortada. Buraya gelip de üzgün dönmemek kolay değildir sanıyorum. İçeriden bakılınca siz dışarıdakiler pazar günü hayvanat bahçesine gitmiş, elindeki dondurmayı yalayan ya da çekirdeklerini çıtlatan, kızarmış mısırını kemiren meraklı hayvanseverlere benziyorsunuz. Seyredilen olmaktan çok daha kötü. Bir de parmaklıklar ardında bizleri görüp acımanız çok çirkin. Acınası kişiler değiliz ama bu duyguyu sizlere görünüşümüz veriyor. Bu görünümü de değiştirmek şimdilik elimizde değil. Birden aklıma Melih Cevdet'in anı şiiri geldi. Tel örgülerin deliğinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma. Bilirsin bu şiiri herhalde. Rosenberg'ler için yazılmıştır. Az bulunur güzelliktedir. İyi ki bir de bizlerle görüşme izni vermiyorlar sizlere. Tel örgüler arkasından 2 metre uzaktan görüşmek iyice sinir bozucu. Karıma yazdığım mektuptan. Şimdi saat 18.40. Albay'ın bilgisi içinde arkadaşım Turan'la ikimiz bahçeye çıktık. Komutandan aldığımız izinle karşıdaki büyük alanın ortasındaki yıkık barakanın tahtalarını söküp getirdik. Gece arkadaşlar banyo yaptın diye bahçede kazma ile, dikkatini çekerim balta ile değil, tahtaları parçaladık. Ya ucunu kaldırıma dayayıp üstüne zıplayarak ayaklarımıza kırdık tahtaları ya da kazma ile. Herkes içerideyken Turan'la ben bahçede belimizden yukarısı çıplak güneşin altında çalıştık durduk. Küçük de olsa bir mutluluktu. Yıllar sonra yazdığım Bak Canım Kardeşim adlı öykümde bu tahtaları parçalama olayı çok daha gerçek boyutuyla anlatılmıştır. Elbette yeni bir kurgu içinde. Şimdi yatağımdayım. Ne güzel yorulmuşum. Herkes yemekte. Nohutla bulgur pilavı. Canım yemek istemiyor. Tam öyle üzeri geldin. saçlarını boyatmışsın. Gelişinle bu karanlık dünya içinde bir güneştin, gidişinle güneşi de birlikte götürdün. Getirdiğin 1000 tereyağlı köfte bir harikaydı. 13 kişi birden giriştik. 15-20 saniye sürdü köftelerin canlı kalışı. Tatlının'sa yalnızca görüntüsü gelip geçti önümüzden sanki. Günlerdir savunmamı hazırlamaya çalışıyorum. Yasaları inceleyip duruyorum. Hukuk okumuş olmak ilk kez işime yarıyor. Karıma yazdığım mektuptan. Saat 00:45. Koğuş yöneticiliğini bırakmak istedim. Arkadaşlar bırakmadı. Ahmet Say'ın yeniden alındığını bilmiyordum. Niye bıraktılar, niye aldılar yeniden? Hastalığı geçti mi? Karısı Gürgün'ün bana elden gönderdiği not çok ilginçti. Ahmet geldi mi? Gelince bana telefon et. Gürgün'e söyle, burası o kadar lüks bir otel değil. Başucumuza telefonlarımız hala bağlanamadı. Aramızda birkaç kişi var ki, yasak olduğu halde kapıya sokulmaya çalışıp yakınlarıyla bağıra bağıra konuşmaya kalkıyorlar. Onları susturmak, geri çekmek güç oluyor. Bize gösterilen hoşgörüyü bencilce, bireyci davranışlarıyla kötüye kullanıyorlar. Bu yüzden ön bahçeye çıkmamız yasaklandı. Karıma yazdığım mektuptan. Ahmet Say dün geldi. Sahip çıktım ona. Altımdaki yatağı boşalttık onun için. Bugün iki kere satranç oynadık, ikisinde de yenildi. Sonra da bizim gruptan ayrılıp Muzaffer Erdost'un grubuna katıldı. Yarın gelirsen hazırladığım savunmanın bir kopyasını ileteceğim sana. Daha taslak bu. Bazı belgeleri bulup eklememiz gerek. Hele iddianame gelsin, hele bilirkişi raporunu görelim. Söyleyecek daha pek çok sözümüz olabilir. Kasığımdaki aşırı kasılmadan dolayı doktora çıktım. Doktor apandisit dedi ama tehlikeli değilmiş, daha uzun süre idare edebilirmişim. Şolohov'un ve Durgun Akardı Don kitabını bir daha okumak istiyorum. Evde vardır. Karıma yazdığım mektuptan. Sonunda iddianame geldi. Türk Ceza Kanunu'nun 142'ye 1 ve 142'ye 4 ile 312. maddeleriyle yargılanıp hüküm giymem isteniyor. Tutuklandığımda yalnızca 142'ye 1'den yargılanmam isteniyordu. 142'ye 4 ve 312. maddelerde değerli bilir kişilerin ekledikleri bir hizmet olsa gerek. Karıma yazdığım mektuptan. Sabah 7:30. Biraz sonra Mama'ya gönderecekler beni. 7 kişiyle birlikte beni de gönderecekler. Bir tür disiplin cezası. Bütün suçum da bir olayda her zamanki gibi doğruları söylemem. Tabii koğuş yöneticisi olmamın da bunda payı büyük. Bilmediğim bir yer değil Mamak. Nasıl olsa iddianamem de geldi. Birkaç ay içinde sonuçlanır bu dava. Mamak'a gidersem Tezel'den minik yazı makinemi de getirin. Komutanlarla bir kez daha açık açık konuşmayı deneyeceğim. Belki burada kalmama da izin verirler. Evet, komutanlarla konuştum. Şimdilik burada kaldık, anlayışlı insanlar. Karıma yazdığım mektuptan, 20:30. Biliyorsundur, açlık grevindeyiz, bitkinim. Baş ağrısı müthiş. Arka üstü yatınca karnımda midem bir yürek gibi hızla atıyor. Ayağa kalkarken de sırçadan yapılmışım da bir yerlerim kırılıverecekmiş gibi çok yavaş kalkmak zorunda kalıyorum. Korkunç bir baş dönmesi oluyor kalkınca. Yatağın bir köşesine tutunmak zorunda kalıyorum. Bugün iki kez kusma isteği duydum ama kusulmuyor. İçimde kusacak bir şey kalmadı ki. Yine de iyiyim. Dün de bugün de savunmamla ilgili yeni bir şeyler yazmaya çalıştım. Bugün bahçeye çıkarılmadığımız 4. gün. Daha bir süre içeride kapalı kalacağız sanırım. Mama'ya gitmek için başvurmayı bile düşündüğüm oluyor. Tadı kalmadı buranın. Durun bakalım, bu ayak üzeri söylenmiş bir söz. Belli olmaz. Bedenimin kendi kendini yiyip tüketmeye başladığını duyuyorum şu anda. Bütün bedenimde azalan, yok olan hücrelerin çıtırtısını duyar gibiyim. Hele eklem yerlerimde iyice belirgin bu. Yüreğimin atışları dolu dizgin hızlanıyor. Yine de umduğumdan diriyim. Önümüzde az bir zaman kaldı. Bu mektup eline geçtiğinde yine eskisi gibi dipdiri olacağım. Artık koğuş yöneticisi değilim. Çok rahatım. Ne kadar üzücü, yorucu bir işmiş. İlhan inatla bırakmıyor bu işi. Hiç istenmediği halde yine yönetici. Eskisi kadar sevmiyorum onu. Çok katı, çok mantıksız. Bir gün anlatırım. Güle yazdığım mektuptan. Saat 14:30. Şu anda nabız 104. Bir saat önce 112 idi. Yüzü koyun yatınca midenin çok büyük bir gürültüyle yürek gibi çarptığını duyuyorsun. Sanırım gazetelerde okumuşsundur. 3 günlük açlık grevinden söz ediyorum. Bugün parmağımdaki yüzük birden düşüverdi. Kol saatimin bileğimde fıldır fıldır döndüğünü gördüm. O zaman anladım bedenimin kendi kendini kemirdiğini. Bunun da bir güzelliği var. Ramazan'da oruç tutmaya benziyor biraz. Bir inanç, bir hedef var ortada. Daha uzundan da dayanabilir insan rahatça. Bu gece saat 23'te yarım dilim kuru ekmekle belki domates biber yiyeceğiz. Yarın sabah da nasıl olsa çorba gelir. Dün gece satranç oynamaya kalktım. Daha oyunun başında kendi taşımla kendi taşımı kırınca bıraktım oyunu. Bütün bitkinliğimle yine de bir şeyler yazabildim. Saat 18.10, nabız 114'e çıktı. İyi sayılırım. Radyoda Bach'ın nefis bir parçası var. Karıma yazdığım mektuptan. Saat 22.30. Bir saat oldu açlık grevinin bitişi. Yemek olarak 3-4 kuru şey yedik bir gazetenin üzerinde. Yatakta bağdaş kurarak 4 gün öncesinden kalmış minicik bir ekmek, bir dilim domates, bir minik sivri biber. Çok acıydı, yiyemedim. O ekmeğin küçük parçalara bölünüp, kırıntısını bile dökmeden ağza atılıp uzun uzun nasıl çiğnendiğini görmeliydin. Gariptir, boğazımda yemek borumda çizilmeler oldu sanki. Midem bu azıcık öteberiden şaşkın, rahatsız ama sevinçli gibi. Zor bir gündü ama ilk günkü sıkıntı ikinci, üçüncü günlerde olmadı. Nabız atışlarım 120'ye çıktı bir ara. Oysa bazı arkadaşlarda nabız 60'a kadar düştü. İlhan doktora haber verdi. Doktor da yeni gelmedi koğuşa. Biraz şekerli su içsin diye haber göndermiş. Bir süre sonra yatışır gibi oldum. Kıpırdamadan yattım yatağımda. Ateşte aşırı göz kararması da geçti. Nabız 90'a kadar düştü. Sonra yine yükseldi, 114'e çıktı. Tehlikeli olduğunu bildiğim halde aldırmadım. Şekerli su da içmedim. Hastanelik olsam çok üzülecektim. Üç arkadaş hastaneye götürülüp geldiler. Uzun boylu, çok hoş bir havacı astsubay, başçavuş var. O alıp götürdü çocukları. Çok iyi döndü çocuklar. Daha sonra 3 kişi daha götürüldü. Bu bayılmaların nedenini daha sonra çözdüm. Açlık yetmiyormuş gibi bir de helalara girip 31 çekiyorlarmış. Boşalma ile birlikte bayılma. Hastanede serum, diriliş, sonra güle oynaya koğuşa dönüş. Bu güle oynaya dönüşünde nedenini çözdüm ama bunu sana yazamam. Ceza hukuku kitabını okudum bütün gün. Hukuk hoşuma gitmeye başladı dersem şaşırma. O kadar sıkıntıyla, hiç istemeden binbir güçlükle okuduğum o ders kitapları şimdi nasıl kolay okunuyor bilemezsin. Bugün çok üzdün beni. Küçük demirli pencereden uzaktan senin kapı dışında ağladığını görmek deli etti beni. Sana hakaret eden biri mi oldu? Kapıda seni yatıştırmaya çalışan Özer Esmer'di, değil mi? Gül'ün ayrıldığı kocası. Borcunu ödedi mi? Peki ama bana yazılı sorular gönderdiniz de neden yanıtımı almadan bir taksiye binip gittiniz? Pencerede az çırpınmadım, durun gitmeyin diye. Babam el salladı ama sen el sallamadın bana. Oysa ben el sallamıyordum, durmanızı söylemek istiyordum. Savunmama kaynak olacak kitapları getirmişsiniz ama el koydular, vermediler. 3 günlük açlık orucu sarstı beni. Gözde görülür bir zayıflama. Şunu anladım ki insan açlığa uzun süre dayanabilir. Küçük şeylerle bu açlık uzatılabilir. İlk günden sonra açlık da hissedilmiyor. Yine de güzeldi bu 3 gün. Bir takım çirkinlikler de yaşadık koğuşta. Yine de güzeldi. Çocukken Ramazan'da ben de oruç tuttum zaman zaman. Akşama doğru top patlamasından çok önce buz üreten büyük parkın hemen altındaki o taş yapıya gidip uzun buz kalaslarından 20-30 santim uzunluğunda buz kestirirdik. Talaşların arasından bir adam kocaman buz kütüğünü çıkarır, testereyle keser, ortasından bir sicim geçirir verirdi. Siciminden tutup eve kadar taşıdığım talaşlı buz kütlesinden sular akardı yola. Sonra evden aldığım yumurtalarla fırına giderdim. Yumurtaları uzatır, 2 yeni pide için beklerdim herkesle birlikte. Sıram gelince fırının önündeki üstü çıplak, terli, kıllı adam yumurtalarımı alır, fırın kapağının yanına koyardı. Yanındaki uzun hamur tahtasına sıralanmış hamur topaklarını bir bir alır, önündeki geniş tahtaya serptiği unun üzerine koyup eliyle açar, suya soktuğu parmaklarını batıra batıra yassılaştırıp genişlettiği hamurları parmaklarıyla alttan tutup kaldırır, küreğin üzerine sıralardı. Sonra da getirilen yumurtaları kırar, aklarını bir kaba akıtır, avucunun içinde kalan yumurta sarılarını hamurların üzerine sürer, üstüne de bir tutam çörek otu serper, kürekle fırının içine atardı. Üstüne sürülen yumurta sarısının daha da kızarttığı pidelerin fırından çıkışı açlıktan öldürürdü beni. Bir gazete kağıdının üstüne koydukları pideleri elimdeki sepete sokar, olağanca hızımla bir an önce mis gibi kokan pidelerin eşliğinde bir parçasını koparıp yiyememenin çaresizliği içinde koşarak gelirdim eve. Sofra hazırlanmış olurdu. Topun patlayışını beklemek sabrımı tüketirdi çünkü getirdiğim pidelerin gevrekliği yavaş yavaş geçer, ortada duran parçalara ayrılmış pidelerde bir çöküş, bir gevşeme başlardı. Burada pide de yok, kupkuru ekmekler de yok, inatla sürdürdüğümüz açlık gribi var. Yukarıda denizden nasıl götürdüler acaba bu orucu? Az ötemizdeki kadınlar koğuşundakiler de bizim gibi miydiler?